Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz stüdyomuzda. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Evet hocam, bir haftalık gündem içerisinde bir hayli sıcak konular var. En sıcağından başlayalım müsaadenizle. Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. İkili bir görüşme gerçekleştirildi. Heyetler arası görüşmeye de geçildi daha sonra. Ve daha çok Türkiye-Rusya ilişkileri gündemdeydi. İkili basın toplantısında soru almadılar. Neler konuşulduğuna dair ayrıntılı bir bilgi de verilmedi ama kaba taslak Türkiye-Rusya ilişkileri gündeme geldi. Suriye'deki İdlib'teki anlaşma gündeme geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in ziyaretini siz nasıl okudunuz? Çok kritik bir dönemde bir ziyaret gerçekleşti. Bu ziyarete başlayalım, notlarınızı alalım. Buyurun hocam.
Hayırlı akşamlar dileyerek başlayalım. Putin'in Türkiye ziyareti gerek zamanlaması olarak gerekse konu başlıkları olarak bölgede adeta 100 yıl önce işte Sykes-Picot anlaşmasıyla yeniden işte Osmanlı'nın mirası üzerine sınırlar çizilip yeni minyatür devletçiklerin oluşturulduğu tarihleri hatırlatıyor insana.
Evet.
Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki hayal ettiği gelecek perspektifiyle Rusya'nınki ve Türkiye'ninki farklı. Şöyle ki Amerika Büyük İsrail projesinin gerçekleştirilmesi yönünde adeta onun bir taşeronu konumunda bölgeyi lime lime edip küçük devletçikler oluşturmak. Bunun içerisinde Türkiye var, İran var, Suudi Arabistan var, Pakistan var. Yani bölgenin en dişe evet. dokunur ülkesi. Mısır'da iyi diş ederek kendi politik çıkarları doğrultusunda yönlendiriyorlar. Onu gerek askeri darbelerle işte Sisi darbesi bunun örneği. Şimdi Putin ile Erdoğan şu andaki küresel sistemin adeta tırnak içinde söylüyorum başının belası konumunda. Çünkü bu güçlü liderlikleri ve evet. oyun bozma kabiliyet evet. ve yetenekleriyle yani onların aylar yıllar boyu ısıtıp dünyaya pazarladıkları birçok oyunun bozulmasında evet. etkili olan iki temel aktör bu. Evet. Putin-Erdoğan ikilisi.
Öngörülemeyen iki lider diye evet. tarif ediliyor.
Evet. Mesela o uçak düşürülmesi hadisesinde Türkiye ile Rusya'nın arasının bozulması herhalde en çok bu mahfillerin işine gelmiştir. Avuçlarına ovuşturarak sevinmişlerdir. Yani iki tane istemedikleri liderin birbiriyle
kapıştırılması
yani tadından yenilemeyecek bir hadisedir diye evet. düşünebiliyoruz. İşte bu uçak düşürülme hadisesinden bugüne gelinceye kadar Türkiye ve Rusya ki bu devlet aklıyla düşündüğünde Orta Doğu coğrafyasındaki çıkarlarının örtüştüğünü gördü. Yani Türkiye ile Rusya'nın kapışması her iki ülkenin de aleyhine fakat bu bölgede emperyal hesapları olan başta Amerika ve İsrail olmak üzere bu güçlerin de lehine oluyor. Ve kader bunlara bir şekilde işte burada Kazak Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in de büyük arabuluculuğuyla Türkiye-Rusya barışması sağlandı. Ve bugün Putin'in ziyaretiyle de bu artık eski günlerdeki işbirliği evet. noktasına geldi. Peki nedir bu iki ülkeyi bir araya getiren unsur dendiğinde? İşte birinci madde harita. Şöyle ki Irak'ın kuzeyindeki bu referandumla birlikte işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçen gün işte bu HDP'nin en ılımlı milletvekillerinden olan eski Diyarbakır Belediye Başkanı olan Osman Baydemir işte Güney Kürdistan'da referandumun yapılması sizi niye rahatsız ediyor derken kullandığı ifade Güney Kürdistan.
Evet.
Şimdi bunun bir de kuzeyi var o zaman. Bir de doğusu var, bir de batısı var. Dolayısıyla daha tohum atılırken bile zihin gerisindeki kodlarda bunlar yatıyor. Bu da Türkiye için bir tehdit unsuru teşkil ediyor. Peki Rusya'nın evet. bundan ne alakası var denirse, Rusya malumunuz bundan önceki dönemde Sovyetler Birliği idi. 15 cumhuriyetten oluşuyor idi. 1936 anayasasına göre bu 15 cumhuriyet oluşturulmuştu. Sovyetler dağılınca 15 tane devlet oldu. Fakat Rusya Federasyonu içerisinde bu 22 milyonluk Sovyetler Birliği dağıldı. 17 milyon kilometre kareyle dünyanın en geniş coğrafyası Rusya şu anda. İçinde 70 küsur tane etnik yapı ve özerk cumhuriyetler, işte özerk bölgeler vesaire var. Bunlardan en önemlisi de Kafkas cumhuriyetleri. Evet. Mesela Dağıstan, Çeçenistan, İngüşetya gibi ülkelerde Rus nüfus %3 civarında. %97'si oranın yerel halkı ve Müslüman. Şimdi bir referandum olsun, %95'le Rusya'dan ayrılmayı isterler. Şimdi eğer siz böyle bir kapıyı açarsanız, işte önüne gelen etnik topluluk sandığı koyup referandum yapıp ertesi yılda bağımsızlığını ilan edecek olursa, bu Rusya Federasyonu'nun parçalanması demektir. Putin bir kere kendi iç dengelerini de düşünerek kesinlikle böyle bir referandumun meşruiyetini kabul etmiyor. Amerika ise bunun senaristidir. Her ne kadar işte İsrail'in İstemiyor, dışında tanımıyor, evet. istemiyor, görürse de geçtiğimiz programlarda da bahsettik. Beyaz Saray'ın iki katı büyüklükte Erbil'de Amerikan konsolosluğu inşa ediliyor. Yani Amerika'nın başkenti Washington'daki Beyaz Saray'ın evet. kapladığı alan diyelim ki 150 dönümse, burada 300 dönümlük arazide konsolosluk yapılıyor. O zaman buradaki hesap çok ileriye dönük ve geniş kapsamlıdır. Hı hı. Bu nedenle kader ve tarihin getirmiş olduğu noktada zaten ülkelerin dostlukları ve düşmanlıkları çok kalıcı ve sürekli değildir. Konjonktüre göre değişir. Şu anki konjonktürde işte gerek S-400 füzelerinin satın alınması aşamasına gelinmesi, o nükleer santral yapımı, işte mavi akımın ek olarak Türk akımı vesaire. Evet. Hatta geçen yıla göre ticaret hacmi %22 artmış.
Rus turistlerin sayısı 11 kat artmış.
Yani bu her iki ülkenin de kazan kazan politikası işine geliyor. Ancak burada ekonominin çok çok ötesinde stratejik olarak, yani ülkelerin bekasını ilgilendiren konular vardır ki işte perde gerisinde yoksa diyelim ki Barzani Kuzey Irak'ta, Erbil, Dahok, Süleymaniye'de bağımsız bir Kürt devleti ilan etmiş olsa çok da fazla kale alınacak bir şey değildir. Varsın onların da bir devleti olsun diyecek insanlar. Fakat burada işte bu gazetelerde son günlerde çarşaf çarşaf haritalar çıkıyor. Evet. İşte Kerkük, Tusurmatu, Telafer'e kadar, yani batıda mevcut bölgesel Kürt yönetiminin mevcut topraklarının bir o kadarını işgal etmişler ve tartışmalı bölgeler, ki oralar petrol denizinin üzeri. Evet. Aksi takdirde zaten o bölgesel Kürt yönetiminin olduğu yerde petrol yok. Bunlar denize de kıyısı yok. Bağımsız bir ülke olduklarında varlıklarını koruyup diyelim ki o peşmergenin maaşını ödeyebilecek ekonomik güçleri de olamaz. Dolayısıyla o Kerkük petrollerine sahip olmak istiyorlar. Irak da buna müsaade etmek istemiyor. Türkiye bu konuda sesini yükseltiyor. İran sınırlarını kapıyor. Dolayısıyla burada Türkiye, İran ve Irak merkezi hükümetleri sıkı dururlarsa buradan herhangi bir savaşa gerek kalmadan birkaç yıl içerisinde sonuç alırlar. Belki o kadar da sürmez. Hı hı. Ancak bu üçlüden bir tanesi
gevşek davranırsa
ki en zayıf halka Irak'tır, çünkü ibadi yönetimi ve hükümetin çoğu Amerika'da eğitim görmüş, Amerika'nın oraya monte ettiği isimlerden oluşuyor. Yani bana göre İran ve Türkiye'den daha çok Irak merkezi yönetiminin önümüzdeki aylarda veya yıllarda Amerika'ya rağmen bir şey yapamayacağı için geri adım atıp bölgesel Kürt yönetimiyle anlaşmaya kalktığında İşin rengi değişebilir. Aksi takdirde onların orada yapacağı çok fazla bir şey yok.
Peki, hemen buradan devam edelim o zaman. Şimdi konuşulmuyordu bu. Türkiye ile Kuzey Irak bölgesel yönetim arasında herhangi bir sıkıntı yoktu uzun bir zamandır. Ve Oradaki memurların maaşını bile yer yer Türkiye ödedi, para gönderdi. Evet. Türkiye, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin dışa açılan, dünyaya açılan kapısıydı. Karşılıklı ilişkiler güzeldi. Şimdi nereden çıktı bu referandum birdenbire? Bunu sizden dinlemek istiyoruz. Bir de ikinci sorum şu olacak. Türkiye bu referanduma neden karşı, hangi maddeleri sıralıyor? Bunu da bize anlatabilirseniz seviniriz hocam. Buyurun.
Şimdi Türkiye'deki çözüm süreci ne? Bir göz attığımızda, bundan şöyle 5-6 yıl öncesine gittiğimizde, Türkiye bu Norveç, bu Oslo görüşmeleri sırasında Amerika'yı ve dünyadaki başka ülkeleri devre dışına bırakarak dedi ki biz sadece Türkiye'deki Kürtlerle ve gerekirse bunu İran kuzeyindeki Barzani'yi de, hatta Suriye'nin kuzeyindeki Salih Müslim'i de bu işin içine katarak, ya bu Kürtlerin İstekleri neyse makul olarak, yani Kürtçe televizyon mu istiyorlar, verelim. İşte bazı şehirlerin isminin değiştirilmesini istiyorlar, verelim.
Tabelalar
işte, tabelalar değişsin. Ne bileyim, yol, su, elektrik, iş, aş, ne istiyorlarsa. Yani PKK'nın argümanı şuydu. İşte devlet size şunu yapıyor, devlet size şunu vermiyor dediği her ne varsa devlet bu çözüm süreci içerisinde bunlara fazlasıyla verdi. Ve buradaki hedef şuydu. Türkiye bölgesinde artık bir çekim merkezi olmak, bölgesel bir güç olma iddiasında kendi ayakları üzerinde durmaya başlamıştı. Kafkaslarla, Balkanlarla, Kuzey Afrika ve Orta Doğu coğrafyasıyla, kısaca eski Osmanlı coğrafyasıyla ilgi ve bağını önce TİKA vasıtasıyla, Diyanet İşleri Başkanı, Yunus Emre Enstitüsü, STK'larla vesaire girmeye başladı. Dendi ki, yani Osmanlı'da hani bunun örneği vardır. Hep batıya sefer yaptığında Karamanoğulları hep ayağına ayak bağlamıştır. Demişler ki biz bu Karamanoğulları sorunu çözmeden batıda rahat sefere çıkamayacağız. Türkiye'de biz de bu Kürt meselesine bir çözüm getirelim. Ve onlarla birlikte, bakın, Kürtlerle birlikte Büyük Türkiye'yi inşa edelim ve çevremize, dünyaya böyle bir açılım yapılalım dendi. Yani çözüm sürecinin mantığı, mantalitesi de buydu. Yani Türk'le Kürt'ü bir bütünün iki yarısı olarak düşünüldü. Fakat işte o PKK'nın hendek siyasetine başlaması, aynı eş zamanlı olarak Salih Müslim'in adeta Türkiye'ye kazık atarak Amerika'yla ve diğer çok uluslu güçlerle işbirliği yapıp Türkiye'ye silah doğrultmasının yegane sebebi Amerika, İsrail ve o ekip dediler ki Türkiye size ne veriyorsa daha fazlasını vaat ediyoruz. Büyük Kürdistan'ı vaat ediyoruz. İşte evet. Irak, İran, Türkiye ve Suriye'de. Bu aynı vaadi 100 yıl önce Mekke emiri Şerif Hüseyin'e yapmışlardı. Yemen'den Toroslara kadar Büyük Arabistan başına da seni getireceğiz. Ama Şerif Hüseyin en sonunda Mekke emirliğinden de oldu. Suudlar, evet, Arabistan'ı ele geçirdi ve Mekke'den de kovulmuştu. Hmm. Yani tarihte bunların çok örnekleri var. Şimdi elbette ki size bir şeyler yaptırabilmek için bir havuç gösterecekler. Peki Barzani ile Türkiye'nin arası iyiydi de ne oldu? Bu süreçte Türkiye'deki PKK'lılar ve Suriye'deki PYD, YPG anlaşmayı bozdu. Türkiye'ye silah doğrulttu. Ancak bu süreç içerisinde Barzani Türkiye ile ilişkilerinin sağlıklı yürümesi için elinden geleni yaptı. Ve Türkiye de buna güvenerek, yani Kuzey Irak'ta o sizin az önce bahsettiğiniz ekonomik, evet, ticari elinden gelen yardımları götürdü. Şu anda bütün altyapı hizmetlerinde Türkiye'nin mührü, evet, ve katkısı var. Barzani'nin son dakikada Türkiye ile hiçbir temasa geçmeden referanduma kalkışmasının tercümesi şudur. Artık Türkiye ile olan ittifakını bırakıp İsrail, hı hı, ve Amerika ile, yani, evet, şimdi Barzani kurt politikacıdır. Yani böyle akşamdan sabaha bu iş değil, yıllardır bu işin, evet, içerisinde. Yani sırtını güçlü bir devlete, dayı, dayamadan, böyle okyanus ötesinden bir yerden güvence almadan bu işe girmez. Ve muhtemelen Amerika bunlara bu güvenceyi verdi. Hı hı. Sözde İsrail sadece bunların bağımsızlığını tanıyoruz diyor ama perde gerisinde Amerika'da suya sabuna dokunmayan açıklamalarda bulunarak aslında Amerika şimdi referandum yapmayın demekteki amacı şu, referandumdan vazgeçin demiyor. Biz şu anda Kuzey Suriye'de bir koridor açmaya çalışıyoruz sizi Akdeniz'e ulaştırmak için. Henüz o koridoru tamamlayamadık. Şu anda zamansız iş yapıyorsunuz diye karşı çıkıyor. Yani Amerika'nın itirazı onların referandum yapmasına, bağımsız olmasına, İran'dan, Türkiye'den toprak talep etmesine falan bir karşıtlığı yok. Zaten projenin mimarı onlar. Evet. Zamanlamasına. Neden itiraz ediyorlar? Çünkü onlar Türkiye'yi, İran'ı o Barzani'den daha iyi biliyorlar. Yani ne tepki vereceğini. Bu Türkiye ile İran'ı, hatta Bağdat'taki merkezi Irak yönetimini bir araya getirir diye düşündüler ve korktukları da oldu. Böyle bir şey Amerika'nın hiç istemediği bir konu. Hatta Putin'in ziyareti de üstüne tuz biber oldu. Bu nedenle Amerika'nın korktuğu tam da buydu.
Evet.
Yani ben her platformda dillendirdiğim bir görüşüm vardır. Yani Türkiye belki ekonomik, siyasi, kültürel, askeri olarak bir Amerika kadar, bir Rusya kadar oyun kurucu, senaryo yazıcı bir rolü yok. O kadar büyük bir devlet değil henüz ama Türkiye'ye rağmen bu bölgede kimse at oynatamaz. Yani Türkiye'nin oyun bozucu bir gücü, yönü ve karakteri vardır. Bunun en güzel örneği de Fırat Kalkanı'nda gösterdi. Evet. Bu koridoru açtırmam. Ve benim tahminim ve beklentim merkezi Irak hükümetiyle anlaşılırsa Habur'un hemen batısında Ovacık sınır kapısı yapılıyor. Oradan Sincar'a ve Sincar'dan daha güneye Tel Afer'e kadar olan tıpkı Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi bu sefer batı doğu yönlü değil kuzey güney yönlü bir hat boyunca Irak merkezi hükümetine ait özel birlikler ve Türk birlikleri girerek Sincar'daki PKK'lıları temizleyip bu Barzani peşmergeleriyle YPG PYD unsurları arasına bir koridor oluşturulursa bu birinci adım olur. Çünkü Amerika'nın hedefi neydi? Bir, Akdeniz'e ulaştırmak, Fırat Kalkanı'yla bunu kesti. İkincisi siz bir kediyi bir yere sıkıştırırsanız üzerine size atlar, sizi tırmalamaya çalışır. Şimdi bu referandum sonrasında diyelim ki günün birinde bunlar bağımsızlık ilan ettiler. Türkiye, İran ve Irak resmen buna hayır demeye, karşı koymaya hazırlar, teşneler. Yani stratejik çıkarları bunu gerektiriyor. Yani o anda yönetimde kimin olduğu çok önemli değil. Peki geriye ne kalıyor? Batı'da Suriye koridoru kalıyor. İşte yapılmak istenen bir diğer hamle de PKK ile Barzani'nin görünüşte araları kanlı bıçaklı. Bunları da birbirlerine mahkum ederek barıştırmak. Hatta evet, bir sonraki hedef 2009 seçimlerinde mesela bu referandumda kıl payı evet çıktı. Doğudaki Kürt oylarında bunda önemli bir pay oldu. Yani siz referandum sürecine Türkiye'nin böyle çok sert ve kanlı bir müdahalesi olursa Doğu ve Güneydoğu'daki hatta Batı'daki Kürt oylarının da mevcut hükümetin şeyinden çıkmasını sağlamak. Yani bu tür girişimlerde bulunanlar, bu tür hamleyi yapanlar yani orta ve uzun vadeli hesap yaparlar. Anlık değildir bu senaryolar. Bu nedenle de Türkiye'deki devlet aklının, hükümetin, cumhurbaşkanlığının, askeri sivil bürokrasinin şunu göz ardı etmemesi gerekiyor. Bir, Türkiye'nin milli çıkarlarını tabii koruyalım. Ki birinci hedef olarak koruyalım. Kerkük'teki Türkmenleri koruyalım. Artı oradaki Kürtlerin, Arapların ve Türkmenlerin bizim 100 yıl önce vatandaşlarımız olduğunu da unutmayalım. Biz Arakan'a, Afrika'ya, dünyanın dört bir yanına yardım götürürken ya bu insanlara ambargo uygulayıp açlıkla terbiye edelim demek de doğru bir politika değil. Yani evet, biz onları siyasi yani silaha ve böyle açlığa mahkum etmeden daha sofistike, daha mesela Amerika bu işleri çok iyi beceriyor. Yani bu işin de yolları vardır. Mesela Kuzey Irak petrol boru hattını kapatmak yerine ki bu boru hattından Türkiye'nin de belli bir menfaati vardır vesaire. Bunun merkezi hükümetle anlaşarak zaten Barzani olduğu diye getirmişti. Normalde Irak petrollerinin tamamı merkezi hükümet tarafından kontrol edip satılacak ve bölgesel Kürt yönetimine de %17 pay verilecekti. Barzani de facto bir şekilde bu petrolleri kendisi pazarlamaya kalkmıştı. Zaten o yüzden de aralarında anlaşmazlık evet. çıkmıştı. Türkiye'de demiştik ya, ben parayı siz kendi aranızda anlaşmayı sağlayın, hesabını ona göre kimin hesabına yatıracağımı bileyim vesaire demişti. Geçtiğimiz 3-5 yıl öncesinden bahsediyorum. Evet. Bu nedenle Türkiye'nin boru hattını kapatmak yerine boru hattındaki o gelirlerin kontrolünü merkezi hükümetle konuşmanın, yani veya sınır kapılarının kontrolünü Irak merkezi hükümetine geçmesini sağlamanın, yani daha politik, daha böyle uluslararası meşruiyeti olan, yani böyle komşularıyla da hem iyi geçinen, yani Türkiye, İran, Irak arasındaki o geçmişte Sadabat Paktı'nda olduğu gibi üçlü bir ittifak kurulursa, bu ittifak da güçlendirilirse oradaki gerek Barzani'nin, gerek Talabani'nin, gerek Goran Hareketi'nin, PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin çok da fazla bir şey yapacağı yoktur. Tarihte bunun örnekleri vardır. Yani birçok düşünür, ilim adamı, siyasetçi şunu söylemiştir. Yani Amerika'nın, İsrail'in veya Batılı güçlerin gerçekten bir Kürt devleti kurmak gibi bir niyetleri olsaydı, Osmanlı'yı parçaladıklarında 22 tane Arap ülkesi kurmuşlar. Bakın 22 Arap ülkesi var. Ve bir tane de Zagros Dağları'nın orada bir Kürt devleti kuruverirlerdi. Kimse de buna itiraz etmezdi. Niye o zaman kurdurmadılar da bugün bu dosyaları açıyorlar? Maksat İsrail'in güvenliğini sağlamak. Yani bütün İslam coğrafyasında İsrail'e olan düşmanlığı Kürtlere yöneltmek. Yani artık tırnak içerisinde söylüyorum, bütün Kürtleri komşu ülkeler nezdinde şeytanlaştırıp onlarla mücadele eder hale getirmek ve sonuçta bu referandumun, bağımsızlık hareketlerinin Kürt halkına kan ve gözyaşından başka getireceği bir şey de yoktur. Halbuki tam tersine Türkiye'nin sunmuş olduğu o çözüm süreci Irak ve Suriye ile birlikte daha fazla sosyal, ekonomik, kültürel haklarının elde ettikleri, yani Erbil'deki bir insanın elini kolunu sallayarak İstanbul'a gelip ticaret yaptığı bir dünya düşünün. Evet. Yani bu işte birilerinin işine gelmediği için olayı bugüne kadar getirdiler. İnşallah bundan sonra diplomasi konuşur, akıl devreye girer ve iş daha da kötüye gitmeden çözümlenir. Çünkü Türkiye'de birçok siyasetçi, siyaset bilimci son dakikaya kadar Barzani'nin referandumdan vazgeçebileceğini, bir takım isteklerde bulunup onu aldıktan sonra vazgeçebileceğini düşünüyor idi. Fakat referandum olduğuna göre şu sonuç çıkıyor. Barzani sağlam bir yerden güvence almış ve öyle girmiştir.
Evet.
Yani bunu da göz ardı etmemek lazım ve bu güvenceyi de muhtemelen Amerika ve İngiltere'den aldı. Yani bu, yoksa siz Türkiye'ye, İran'a, merkezi Irak hükümetine kafa tutarak böyle bir dönemde böyle bir işe girişemezsiniz.
Tamam, peki referandum yapıldı, sonuçta çıktı, %90 oranında evet çıkmış. Ne olacak peki, neye yarayacak şimdi bu referandum sonucu? İran karşı ve bölgesel yönetime yaptırımlara başladı. Irak havaalanlarını, sınır kapılarını istiyor, petrol yerlerinin devrini istiyor. Türkiye uçuşları işte bu akşam itibarıyla sonlandırdı. Vanayı kapatacağız diyor. Ne olacak peki? Ne olacak? Şimdi Amerika'nın varlığı nasıl dengeleri i̇şte, değiştirecek?
Bölgesel Kürt yönetiminin Dışişleri Bakanı Neçirvan Barzani ortamı yumuşatıcı beyanlarda bulunuyor. Yani biz diyor Kürdistan'ın bağımsızlığını ilan etmedik diyor. Sadece bir referandum yaptık diyor. Böyle bir niyetimiz de yok diyor. Komşularımızla iyi geçinmek gibi bir hedefimiz var vesaire. Yani şimdi referandumu yapıp cebe koydular.
Evet.
Ve ortamı bekliyorlar. Ortam dediğiniz nedir derseniz, mesela Suriye karıştığında bundan 3-4 yıl önce Cezire, Afrin ve Kobani diye küçük küçük 3 tane kanton vardı. Fakat 7 Haziran seçimlerinde Türkiye'de AK Parti tek başına iktidara gelemeyeceği ortaya çıktı. Bir koalisyon senaryoları oldu ve 7 Haziran'ın Ertesi günü Türkiye'de bir belirsizlik ortamı oldu. Türkiye kendi canının derdine düştü. Evet. 8 Haziran günü ne oldu biliyor musunuz? Bak 8 Haziran günü doğudan, Cizire'den, batıdan, Kobani'den YPG'liler, PKK'lılar Tel Abyad'a girdiler. Nüfusunun %90'ı Araplardan oluşan Tel Abyad şehrindeki bütün Arapları Türkiye'ye sürgün ettiler. On binlerce evet. insanı ve şu anda Tel Abyad o iki kantonu birleştiriverdiler. Ve Türkiye daha ne olduğuna bittiğine bak. Hani eskiden sünnet çocuklarına oldu da bitti maşallah derlerdi. Hemen bir anda oldu da bitti. Burayı birleştiriverdiler.
Evet.
Ne oldu? Oradaki yüzyıllardır yaşayan Tel Abyad'ın Arapları da Akçakale, Urfa oralarda mülteci olarak Türkiye'nin bakmasına havale edildi. Şimdi bunun değişik versiyonlarını önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Tamam, yani evet. referandumu cebine koydu. Diyelim ki Türkiye kendi canının derdine düştüğü, İran'ın başına bir çorap örüldüğü, yani bu ülkeler artık Irak'ı düşünemeyecek bir noktaya geldiğinde diyor ki ben bağımsızlığımı ilan ediyorum.
Peki o zaman
işte Amerika'nın dediği oturduğun yerde bekle dediği o.
Evet.
Siz zamansız o zaman iş yapıyorsunuz
bu
diyor.
Planlı bir şey ise ilk adımı referandum. Bundan sonraki adımlar o zaman Türkiye'nin istikrarsızlaştırılması, evet. İran'ın istikrarsızlaştırılması, Irak'ın az önce bahsettiğiniz zaten göbek bağıyla Amerika'ya bağlı. Bu adımları görebilir miyiz o zaman?
Elbette yani önümüzdeki 5-10 yıla yayılan bir süreçtir bu.
Evet.
Önce sizin içinizi karıştırmaya çalışıyorlar ama benim sevgili dinleyicilerime şöyle müjdeli bir haber vermek istiyorum.
Buyurun.
Benim kanaatim aslında Türkiye bu süreci atlattı. Hani herkes bir hastalıktan bir şeyden bir dar bir geçitten
aşılandık
geçer.
Yani biz.
Biz o hendek, o çukur muharebeleri diyelim. Diyelim evet. ki Nusaybin'de, Cizre'de, evet. Sur'da, Yüksekova'da o hendek savaşlarında aslında yapılmak istenen şey şuydu. Hı hı. Tankla, topla, uçakla Türkiye'nin topyekin onlara mücadele edip oradaki hendeğin içindeki 1000 tane teröristi yok edeyim derken 3-5 bin tane de sivili de istemeden de olsa hayatına mal olması ve bunun bütün dünyaya işte Türkiye'nin Kürtlere katliam yapıyor deyip bütün halkı galeyana getirmekti.
Evet.
Ama Türkiye bu hatayı yapmadı. Biraz zamana yaydı. Ustaca bunu başardı. Arkasından şu anda insansız hava araçlarımızla dağdaki PKK'lıları keklik gibi avlıyor. Şu anda PKK'ya katılım azaldı. Yani kendi içerisindeki olayı büyük ölçüde Türkiye çözdü.
Evet.
Ve şu anda Türkiye için iki tane yer vardır. Benim beklentim yanlış inşallah yanılmam. Birincisi bu Sincar bölgesine yani Kuzey Irak ile Suriye PKK'sının arasını kapatacak bir operasyon. İkincisi de batıdan Afrin'e bir operasyon yapmak zorunda. Bu Türkiye'nin beka meselesidir. Yani evet. onun sahibindeki tanklar orada boşuna durmuyor.
Durmuyor. Peki ortak bir tatbikat var herhalde. O da az önce de bahsettiniz.
Zaten
o operasyonun
ortak
hazırlığı.
Ortak tatbikattaki amaç şu. Mesela Amerika'da Gözde. Diyor ki işte Kuveyt'i kurtarmak için diyor uluslararası koalisyon oluşturduk diyor. 38 ülkeden şey geldi işte 70 ülkeden DAEŞ'le mücadele yapmak için. Yani bir tane uçakla 20 tane askerle geliyor. Oradaki dünyaya verilen mesaj bir koalisyon. Türkiye'nin de burada yapmak istediği 30 tane 50 tane özel birliklerinden uçakla Türkiye'ye gelip oradan Irak bayrağı göstermesi. Yani Türkiye diyor ki ben bu operasyonu kendi başıma yapmıyorum. Irak merkezi hükümetinin de onayı var, evet. askeri var. Yani burada yapacağınız bir operasyona meşruiyet kazandırmak.
Evet.
Yoksa Irak'tan bir askeri lojistik destek beklentisi yok. Yani Türkiye kendi göbeğini kendi keserse ancak bu işler olur.
Evet.
Yoksa Irak'tan gelecek yardıma, İran'dan gelecek askere, tanka, topa, Avrupa'nın desteğine güvenirseniz hiçbir iş yapamazsınız. Türkiye şunu söylüyor. NATO'daki müttefiklerine ve Amerika'ya bekamız söz konusu olduğunda gözümüzü karartırız diyor.
Evet.
Bu mesajdan ne anlarsanız anlayınız diyor. Tekrar ediyorum. milli bekamız, ülkemizin bekası söz konusu olduğunda gözümüzü karartmak evet. istiyorum.
Peki son hocam, son olarak bir iki dakikamız var. Bu bölümümüzü kapatacağız. İsrail'in bölgeyle ilgisi, ilişkisi nedir? Baba Barzani'nin ilişkilerini de belki konuşarak anlatabiliriz.
İsrail bölgedeki ilgisini hiç kesmemiştir zaten. Hep vardı.
Evet.
Geçmişte de vardı, bugün de var. İsrail bölgeyi insansızlaştırmak istiyor öncelikle.
Hı hı.
Yani arz-ı mevuta inanıyor. Yani Nil'den Fırat'a kadar olan bölgenin kendi Allah'ın onlara lütfettiği, bahşettiği toprak olarak görüyor. Dolayısıyla şu anda Kürtleri sevdiklerinden değil, Kürtler üzerinden kendi hedeflerine bir adım daha atmak istiyorlar. Yoksa yani bu coğrafyadaki hiçbir insan Müslüman'ı sevmez onlar. Kürtleri iki kat sevmez.
Evet.
Ama şu anda maalesef onların hedeflerine malzeme konumunda bugünkü PKK'lılar. Yani evet. laikiz diyorlar, seküleriz diyorlar.
Hı-hı.
Her konuda ihaleye açığız diyorlar ve kendilerini bilerek, isteyerek tahammülden kullandırıyorlar. Yani
evet.
bunlarla da bizim mazlum ve bin yıllık et kemik gibi olmuş muhafazakar, vatanına, milletine karşı hiçbir yanlış yapmamış Kürt halkımızı da birbirine karıştırmamamız lazım. Yani
evet.
bu kendi ruhunu satmış teröristlerle bin yıllık kardeşliğimizi de bozmamamız gerekir diye düşünüyorum.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Bu bölümümüzü bu konularla noktalayalım. Değerli dinleyenler, kısa bir ara vereceğiz. Akabinde Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına devam ediyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocam stüdyomuzda. İlk bölümümüzü az önce referandum, gayrimeşru referandumu konuşarak tamamlamıştık. Tabii bunun getirdiği bazı sonuçlar da oldu hocam. İran, Irak ve Türkiye bir yakınlaşma içerisine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan haftaya İran'a gidecek, temaslarda bulunacak. Önümüzdeki günlerde Irak Başbakanı İbadi ile Başbakan Binali Yıldırım'ın da bir görüşmesi planlanıyor. Bu yakınlaşma neye dayanıyor? Sadece bu gayrimeşru referandumla mı alakalı? Diğer sebepleri nelerdir ve nasıl sonuçları olur?
Şimdi uluslararası ilişkilerde ülkeler bazen işte Türkiye'nin bu NATO ile olan ilişkilerinde olduğu gibi 70 yıllık müttefik, dost bildiği bir ülkeden yakın bir gelecekte kendine bir tehdit görür, makas değiştirir, başka bir ülkeyle o tehdidi savuşturmak için ikili taktik, stratejik işbirliğine girebilir. İşte bu İran, Irak, Türkiye işbirliğini anlatabilmek açısından söylüyorum. Burada yapılacak en büyük yanlışlardan biri şu. Ya siz işte 3 yıl önce falan ülkeye düşmanca tavırlar sergiliyordunuz. Şimdi ne oldu da dost oldunuz? Veya falan ülkeyle dostunuz da şimdi niye düşman oldunuz? Ya zaten ülkeler arasında sonsuza dek bir dostluk veya düşmanlık olmaz. Yani konjonktür, evet. kader sizi öyle bir noktaya getirir ki hiç aklınıza gelmeyen bir ülkeyle çok yakın böyle işbirliği içerisine girersiniz. Bazen de bugün çok yakın bildiğiniz ülkeyle yollarınız bir şekilde ayrılabilir.
Evet.
Şimdi İran, Irak ve Türkiye'nin şu anda birlikteliği aslında kendi toprak bütünlüğünü koruyabilmeleri için tarih, kader bunları buna mecbur etmiştir. Yani siz üçünüz bir araya gelirseniz toprak bütünlüğünüzü koruyabiliyorsunuz. Yani İran içinde böyle, Türkiye içinde, Irak içinde. Ama siz birbirinizle mücadele ettiğiniz an veyahut da işte bir tanesi bu işten çekildiği zaman bugün Irak'ı bölerler. Bir sonraki adım İran'ı bölerler, sonra da size bölerler. Yani bu
evet.
bu nedenle Türkiye, Irak ve İran'ın o Sadabat Paktı'nı canlandırarak bir araya gelmesindeki hedef şu. Diyoruz ki biz Irak Kürtleri Irak'ta, Türkiye'de Kürtler Türkiye'de, İran'da Kürtler de İran'da sosyal, siyasi, kültürel her türlü haklarını alabildiğince alsınlar. Ama iş bu noktaya gelirse kan davasına dönüşür. Neden dönüşür? Daha iyi sevgili izleyicilerimizin anlayabilmesi için bir örnek vermek istiyorum.
Buyurun.
Şimdi biz 1071'de Anadolu'ya geldik. Bugünkü Urfa'yı, Malatya'yı, Diyarbakır'ı kimle savaşarak aldık? Bizans'la ve Ermenilerle Evet. Yani orada yerli halk Rumlar ve Ermenilerdi. Burada Kürt falan yoktu. Yani Kürtler Zagros dağlarında yaşıyorlardı. Zaman içerisinde Selçuklu, arkasından Osmanlı döneminde bin yıllık süre içerisinde nüfusları artan Kürt vatandaşlarımız kuzeye doğru hareket ettiler. Buralara yerleştiler, nüfus çoğunluğunu elde ettiler vesaire. Şimdi bugüne gelelim. 1960 yılından itibaren Almanya'ya Türkler gitmeye başladı. Bugün 3 milyon Türk var. Berlin'de bilmem ne kadar Türk var. Diyelim ki bir 20 yıl sonra, 50 yıl sonra Berlin'in nüfusunun yarıdan fazlası Türk oldu. Biz referandum yapalım, işte Türk Federe Devleti ilan edelim. Size Almanya ne yapar?
Evet.
Yani çok basit bir örnek vereyim. Ya biz bir Kürdistan Devleti'ni yıkarak Diyarbakır'ı ele geçirmedik. Evet. Bir Kürdistan Devleti'ni yıkarak Güneydoğu'yu ele geçirmedik. Biz burayı Bizans'tan 1000 yıl önce aldık. Dolayısıyla yani burada bazıları ham hayal görüyor. Yani buna dikkat etmemiz gerekiyor. Onun için de biz şuna da karşı olmalıyız. Türkiye'de hiç kimse Kürtleri veya başka etnik grubu aşağılamaya, ikinci sınıf vatandaş görmeye, onun vatandaşlık haklarından yararlandırmamaya yönelik bir şey yapıyorsa bu Türkiye'ye en büyük ihaneti yapıyor demektir. Biz bunun da savunuculuğunu yapmalıyız. Yani ne kadar PKK'ya karşıysak, milli birliğimiz ve devletimizin bekası için ne kadar hassassak bu konu için de aynı şeyi göstermemiz gerekir diye düşünüyorum.
Evet, peki hocam. Suriye'deki gelişmelere de hemen kısaca bakalım. İdlib meselesi var. Astana görüşmelerinde oranın bir çatışmasızlık bölgesi olarak ilan edildiği İran, Rusya ve Türkiye arasında anlaşmaya varılmıştı. Ama bir taraftan da bombardımanlar devam ediyor. Gerek rejim kuvvetleri tarafından gerekse zaman zaman Rus uçakları tarafından. Bu çatışmasızlık ne zaman tam olarak hayata geçecek? Yani bir de gözlemci gönderilmesi durumu vardı. Bu süreç nasıl işliyor onu dinleyelim
şimdi
sizden.
İdlib malumunuz Halep bölgesinden çok sayıda göç aldım. Nüfusunun birkaç katı bir orada bir şişme söz konusu oldu. 500 Türkiye, 500 İran, 500 de Rusya'nın olmak üzere gözlemci statüsüne asker götürüp orada çatışmasızlık bölgesi oluşturulması kararlaştırıldı. Hatta Türkiye'nin payına düşen hemen Hatay sınırımızın güneydoğusuna düşen kesimde ki orada çok sayıda sığınmacı var. Artık Türkiye kendi sınırlarını almadan Türkiye dışındaki topraklarda çadırlar kurup onlara lojistik destek veriyor. ÖSO'ya ait bir takım garnizon, askeri tesis ve benzeri yerlerin koordinatları verildi ki Rusya'ya. Yani buralara dokunulması, yani buralar dost birlikler vesaire diye. İşin garibi öncelikle oralar bombalanmaya başlandı. Ve işte, bu da işte bayraksız uçaklarla, yani rejim uçağı mı bombalıyor, Rus uçağı mı bombalıyor, kim vur diye gidiyor. Bu da barışı zedeleyen unsurlar. Ama buradaki hedef şu, bu kargaşada herkes bir adım daha mevzi kazanma. Yani masaya oturulduğunda herkes elini biraz daha güçlendirebilmek için mümkün olduğunca alan genişletirme çabası yapıyor. Ancak her şeye rağmen Türkiye Rusya ile görüştüğünde, Putin ile görüştüğünde buna bir çözüm getirecektir. Ancak Putin'in dünkü görüşmede söylediği çok enteresan bir şey var. Yani rejimle aranızı düzeltin diyor. Yani sizin diyor tamam geçmişte çok şey söylediniz vesaire ama diyor siz eğer bu sınırlarınızdaki bir PKK koridorundan kurtulmak istiyorsanız biz bu konuda size yardımcı olacağız ama diyor rejimle de bir şekilde bir köprü bağ kurmaya çalışın diye de Rusya'nın böyle bir teklifi var. Ama Türkiye'de
Esed gitsin
kendini
diyor.
Bağlayacak çok fazla şeyler söyledi geçmişte. Hı-hı. Ama işte diplomasi buna önümüzdeki aylarda, yıllarda bir çözüm bulacaktır. Çünkü Rusya bastırıyor ki Türkiye'nin rejimle bir rejimi muhatap kabul etmesini, aksi takdirde siz bu koridor meselesine kesin çözüm bulmak istiyorsanız yani rejimi de yok sayarak bu işin içinden çıkamazsınız diye Rusya'nın da böyle bir masaya koyduğu teklif var.
Verdiğiniz örnek de önemliydi. İran, Irak, Türkiye evet. örneği de önemliydi. Evet. Buna neden Suriye evet. eklenmesin ama tabii Esed'siz bir Suriye evet. Diyebilelim. Hocam geçen haftanın önemli gündem başlıklarından biri de Almanya'daki seçimlerdi. Almanya'daki seçimler Türkiye üzerinden yürümüştü. Irkçılık üzerinden yürümüştü ki ırkçılık da artışa geçti. Seçim sonuçlarına baktığımız zaman iktidar partisi Merkel oy kaybederek gene birinci oldu. Diğer ortak partiler de gene oylarını kaybetti. Oylarını yükselten bir tek parti vardı. O da ırkçı parti. Ve ilk defa uzun bir aradan sonra parlamentoya, meclise girdi Almanya'da. Şimdi bu sonuçları sizden dinlemek istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin çağrısında bulunmuştu. Kısmen bunun karşılık bulduğunu görebiliyoruz. Ne dersiniz?
Şimdi seçim öncesinde bu stüdyodan şu tahminde bulunmuştuk. Seçimin birincisi, ikincisi belli.
Evet.
Üçüncünün kim olacağı konusu merak ediliyor. Yani tıpkı bugün bir sandık kurulsa, Türkiye'de seçim olsa, yine Türkiye'de seçimin birincisi AK Parti'dir, ikincisi CHP'dir. İşte üçüncü parti kim olacak? İşte AK Parti oyu ne olacak? CHP'nin oyu ne olacak gibi. Hı hı. Almanya'da da üç aşağı beş yukarı bu durum vardı. Mesela yine tahminlerde olduğu gibi Merkel birinci parti geldi. %33 oy aldı ama %9 civarında da oy kaybetti. Yani %41'lerden 42'lerden evet. 33'e düştü. Sosyal demokratlar hükümet ortağı oldukları için büyük bir hezimet yaşadılar. %20 hı hı. civarında bir oy aldılar. Ama buna karşılık ırkçı parti yükselişe geçti.
Evet.
Bu beklenen bir şeydi. Sebebi şu: Almanya'da nüfus yaşlanıyor, ekonomi durağanlaştı. Partilerin hiçbiri geleceğe yönelik şunu daha iyi yapacağım vaadinde bulunamıyor.
Hı hı.
Yani siz halkınıza yeni bir şey söyleyemiyorsunuz. O zaman birilerini ötekileştirip, düşmanlaştırıp onların üzerinden rant devşirmeye çalışıyorsunuz. Bu da bula bula Türk düşmanlığını buldular. Siz Türk düşmanlığını işte diyelim ki Merkel, Hristiyan Demokratlar veya Sosyal Demokratlar yaparsa bunun orijinali ırkçı partidir. Millet yani niye şeyine versin ki?
Sahtesine. İmitasyonu.
Evet yani Türkiye'de de öyle olmuştu. Sağ partiler işte DYP, ANAP. Muhafazakar görüntüdeyken Refah Partisi yükselmişti. Niye? Orijinali budur diyor. Yani eğer siz muhafazakarsanız evet. orijinal muhafazakar parti bu. Dini hassasiyeti olur.
Evet.
Burada da eğer Türk düşmanı parti arıyorsanız diyor işte bunun orijinali en ırkçı parti. Meclise girdi, barajı açtı ve hiç beklenmedik sayıda milletvekili aldı ve geleceğin Almanya'sında hatta bütün Avrupa'sında beklenen sonuç bu. Çünkü işsizlik artıyor. İşini kaybeden insanlar, geliri azalan insanlar bunu ülkelerindeki yabancıların işlerini elinden aldığına bağlayarak bir evet. yabancı düşmanlığı biraz da basın ve medyayla pompalanıyor hı hı. ve gelinen nokta bu.
Evet.
Ve korkarım bu diğer seçim yapılacak Avrupa ülkelerinde de üç aşağı beş yukarı benzer sonuçlara doğru gidiyor.
Hı hı. Peki bir koalisyon kurulabilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu aylar sürer dedi geçen gün açıklamasında. Ya bir de Türkiye ile normalleşme başlar mı? Artık evet. seçimler de bitti.
Şimdi koalisyonun zorluğu şuradan kaynaklanıyor. %20 civarında oy alan Sosyal Demokratlar hükümete girmeyiz dediler.
Evet.
%13 civarında oy alan ırkçı partiyi de hükümete almayız diyorlar.
Hı hı.
Şimdi geriye kala kala yeşillerle diğer küçük partiler kalıyor.
Evet.
Onlar da ellerine bu koz geçmişken çok fazla şeyler isteyecekler.
Hı hı.
Hükümetin başka alternatifi olmadığı için. Yani kurulamama riskinin olmasının sebebi yani %33 oy alan Merkel'in partisi kadar bu küçük partiler bakanlık ve pay isteyeceklerdir. İşin zorluğu bu çünkü hı hı. onlar da fazla alternatif olmadığı için Almanya'nın önümüzdeki süreçte hükümet evet. kurmada yaşayacağı en önemli handikaplardan biri bu.
Evet. Peki Türkiye'nin ilişkilerde normalleşme?
Türkiye'nin ilişkiler biraz daha
sürer mi?
Yani bu Türkiye düşmanlığı tavsar ama geçeceğini hiç kimse beklemesin.
Hı.
Yani evet. artık işin rengi değişti. Artık orada kurumsal olarak bir Türkiye'ye karşı hem devlet nezdinde hem halk nezdinde bir ön yargı evet. bir 10 yıl öncesine göre oluşmuş durumda.
Evet hocam.
Ama seçim bitti, işler yavaşlar.
Peki. Son olarak hocam bir iki dakikamız kaldı, hemen hızlıca değinelim. Myanmar'daki, daha doğrusu Arakan'daki zulüm devam ediyor. 200'den fazla köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilmiş. 400 binin üzerinde Müslüman Bangladeş'e sığınmak zorunda kalıyor ve Türkiye'de yardımlarını sürdürüyor bir taraftan. Son olarak da Birleşmiş Milletler'in ziyareti vardı Arakan'a. Myanmar bunu iptal etmiş. Böyle bir gelişme de var. Bunu da kısaca değerlendirelim ve noktayı koyalım,
evet,
hocam.
Myanmar'daki insanlık dramı diyelim. Yani 500 bin insan yerinden yurdundan edilmişse, yani dünyanın birinci gündeminin bu olması gerekir. Ama bakıyorsunuz işte o kadar gündeme gelmiyor. Çünkü bu insanlar fakirler. Çünkü bu insanlar Müslümanlar. Ve hem fakirseniz hem Müslümansanız çifte kavrulmuş, istenmeyen insanlarsınız. Yani 500 bin tane balinanın başına bir şey gelse bundan daha çok haber olurdu dünyada. Evet. Yani bunu da gördük geçmişteki örneklerden. Ama burada bir fark var. Mesela Orta Doğu'dan farklı olarak Myanmar hadisesinde Türkiye ile Amerika birbirine daha yakın duruyor. Çünkü mevcut Budist yönetimle Çin'in müşterek boru hattı, petrolünün Hint Okyanusu'ndan Çin'e ulaştırma projesi var. Bu nedenle de Budist yönetime çok fazla söz söylemek istemiyor Çin ve Rusya. Burada Amerika ve İngiltere biraz daha baskın, insan hakları, demokrasi vesaire diye Türkiye'nin argümanlarını destekler bir konumda duruyor. Çünkü orada bir çıkar ilişkisi yok Budist yönetimle. İşte dünya böyle bir dünya. Yani siz Orta Doğu'da Amerika ile kanlı bıçakla kapışırsınız. O Arakan meselesinde Amerika, İngiltere sizin politikanıza daha yakındır. Rusya ve Çin daha uzaktır. İşte dünya politikası da böyle bir şey. Yani siz hani burada düşmandınız, orada dost mu? Hani orada siz bu Rusya'yla iyi ilişkileriniz vardı. Putin buraya geldi, Arakan'da niye anlaşamıyorsunuz diyemezsiniz. Çünkü her olayı kendi iç dinamiği içerisinde değerlendirip ona göre yorumlamak. Evet. Çünkü ülkeler öncelikle tıpkı ailelerde olduğu gibi, ya siz herhangi bir olayda bir komşunuzla, akrabanızla ilişkilerinizi de nasıl düzenliyorsanız ülkelerin ilişkileri de böyledir.
Evet, peki hocam. Teşekkür ediyoruz bu haftalıkta. Bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna gelmiş olduk.
Yine bitti demeyin.
Evet. Haftaya inşallah yeni gelişmeler, farklı konularla tekrar birlikte olup yine gündemi değerlendirmeyi istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Değerli dinleyenler, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ali Kurt hocamla geçen hafta yaşanan medeniyet coğrafyamızda vuku bulan hadiseleri, olayları değerlendirmeye çalıştık. Arka planını görmeye, okumaya çalıştık. Haftaya tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar efendim. Sağ olun.